Altınoluk Prodüksiyon sunar.
Hak dostlarının örnek ahlakından Zikrullah.
Eser Osman Nuri Topbaş.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri leâyâtin li ulil elbâb. Ellezîne yezkurûne Allâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Sadakallahu l-azim.
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Ali İmran Suresi 190-191. Hak dostlarından Üftade Hazretleri bir gün müritleriyle bir kır sohbetine çıkar. Emri üzerine bütün dervişler kırın rengarenk çiçeklerle bezenmiş yerlerini dolaşarak hocalarına birer demet çiçek getirirler. Ancak Aziz Mahmud Efendi'nin elinde sapı kırılmış, solgun bir çiçek vardır yalnızca. Diğer müritlerin neşeyle elindekileri takdiminden sonra Aziz Mahmud Efendi boynunu bükerek bu kırık ve solmuş çiçeği üstadına takdim eder. Üftade Hazretleri diğer müritlerini de irşat maksadıyla onların meraklı bakışları arasında sanki işin sır ve hikmetinden bir habermiş gibi sorar. Evladım Mahmud, herkes demet demet çiçek getirdiği halde sen niçin sapı kırık solgun bir çiçek getirdin? Kadı Mahmud edeple başını önüne eğerek cevap verir. Efendim, size ne takdim etsem azdır. Lakin hangi çiçeği koparmak için elimi uzattıysam, onu Allah, Allah diyerek Rabbini zikreder bir halde buldum. Gönlüm onların zikirlerine mani olmaya razı gelmedi. Çaresiz ben de elimdeki zikrine devam edemeyen şu solgun çiçeği getirmek zorunda kaldım.
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile Tur Dağı'nda Musa ile elindeki asa ile Mevlam seni. Elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller. bahri bilenler ile çağırayım Mevlam seni. Ol fahri bilenler ile çağırayım Mevlam seni.
Dağlar taşlar zikrederken Cenab-ı Hak yarattığı canlı cansız bütün mahlukatına kendini tanıtmış ve onları daimi bir surette zikirle vazifelendirmiştir. Bu sebeple mahlukatın hepsi bizim idrakimiz dışında kendi dillerince ve hususiyetleri mucibince tabii ve periyodik bir zikir halindedir. Yani Allah'ı tanıyıp itaat etme keyfiyeti insana has bir durum değildir. Hatta diğer varlıkların gayri iradi de olsa bu hususta nice insanlardan daha yüksek bir seviyede bulunduğu ifade edilmiştir. Ayet-i kerimede buyurulur: Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'a boyun eğdirdik. Bunları biz yapmaktayız. El-Enbiya 79. Rabbimizin dağların, taşların, kuşların zikrini haber vermesi ve buna benzer bütün beyanları zikir hususunda cemadat ve hayvanattan daha gafil kalmaması için mahlukatın en şereflisi kılınan insanoğluna açık bir ikaz mahiyetindedir. Şu misal de bu hususta ne kadar manidardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken bir grup insana rastladı. Binek hayvanlarının üzerinde durmuş sohbet ediyorlardı. Onlara şöyle buyurdu: Hayvanlarınıza onları yormadan güzelce binin ve güzel bir şekilde bırakın, dinlendirin. Onları yollardaki ve sokaklardaki konuşmalarınız için kürsü edinmeyin. Nice binilen hayvan vardır ki sırtına binenden daha hayırlıdır ve Allah Teala'yı ondan daha çok zikretmektedir. İşte bu hassasiyet sebebiyledir ki arif müminler Allah'ı zikrettikleri için zerreden küreye kadar bütün varlıklara ulvi bir nazarla bakarlar. Sarı çiçekle hasbihal eden Yunus Emre'nin "Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır" buyurması da bu hikmetin veciz bir ifadesidir. Ayet-i kerimelerde buyurulur: Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyor. Birçoğunun gafleti sebebiyle üzerine de azap hak olmuştur. El-Hac 18. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlamazsınız. El-İsra 44. Kainattaki bu ilahi zikir programından yalnız cinlerin ve insanların gafilleri mahrum haldedir. Zira cinler ve insanlar imtihana tabi ve irade sahibi varlıklar olmaları sebebiyle hayra da şerre de istidatlı kılınmışlardır. Bu sebeple Allah'a kulluktan kaçınıp emrine muhalefet etmek bedbahtlığı mahlukat içinde yalnızca bu iki zümrenin şaşkın gafillerine has bir durumdur. Rabbimizin ayet-i kerimelerde mahlukatın dahi kendisini zikir halinde olduğunu beyan etmesi, Allah'ı unutup dünyaya dalan gafillere adeta "Görmüyor musunuz? Uğruna beni terk ettiğiniz dünya bile aslında beni zikrediyor. Ve benim ilahi hükümranlığıma tam bir teslimiyetle boyun eğiyor" mesajını vermektedir. Dolayısıyla kainatı dolduran varlıklardaki bu muhteşem zikir, tesbih ve ibadet programı karşısında Allah tarafından mükerrem kılınmış olan insanoğlunun bir hisse alamaması, alık ve abus bir halde zikirden uzak kalması ne büyük bir aldanıştır. Fakat ayet-i kerimede de buyurulduğu üzere insanoğlunun idraki yine ilahi imtihan sırrına binaen mahlukatın kendine has bir dille zikretmesi gerçeğine karşı perdeli bir haldedir. Mahlukatın zikrini işitebilmek ancak zikir ve tesbihin ruhaniyeti altında takva üzere yaşanan halis bir kulluk hayatıyla gönlün saf hale gelip hakikat alemine vakıf olması durumunda ve Rabbimizin lütfettiği ölçüde mümkün olabilir. Tıpkı Hüdayi Hazretlerinin misalinde olduğu gibi, Cenab-ı Hak'ta fani olup zikrin hakikatine ermiş bazı hak dostları, Allah dilerse bu umumi gaflet perdesini bir nebze aralamaya muvaffak olabilirler. Nitekim nebevi terbiye altında yetişen güzide sahabilerden Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın "Biz boğazımızdan geçen lokmaların tesbihlerini duyar hale gelmiştik" buyurması da bu hakikatin açık bir misalidir. Hilyetül Evliya adlı eserde bildirildiğine göre Mugire bin Hakim Es-San'ani, herkes gözlerini yumup uykuya daldığında denize iner ve oradaki canlılarla birlikte Allah'ı zikre başlardı. Yine hak dostlarından Şah-ı Nakşibend Hazretleri de hastalara, kimsesizlere, hatta hayvanata hizmet etmiş ve gönlü Allah'ın zikriyle öylesine rakik bir hale gelmişti ki, hayvanatın inilti suretinde hazin hazin sesler çıkarıp Hakk'a iltica etmelerini hissetmeye başlamıştı. Velhasıl gönül gözü açık bir insan, bütün alemin ilahi tecellilerden ibaret olduğunu idrak eder, her şeyde ilahi sanatı seyreder. Kainattaki her zerre ona ilahi bir neşveden haber verir. Minicik kuşların bir damlacık yüreklerinden dökülen feryat nameleri bile Hakk'a teşne gönüller için en duygulu tesbihlerdir. Zikrin anahtarları. Hak dostları daima Allah'la olup zikrin hakikatine erdiklerinden her hal, hareket ve sözleriyle Allah'ı hatırlatırlar. Nitekim hadis-i şeriflerde de insanlar arasında Allah'ın zikrinin anahtarları vardır. İnsanlar onları gördüklerinde hemen Allah'ı hatırlarlar. Allah'ın veli kulları yüzlerine bakıldığında Allah Teala'yı hatırlatan kimselerdir buyurulmuştur. Böyle kimseleri Hakk'ın bir lütfu bilip onlardan manen istifadeye çalışmak gerekir. Zira onlar bulundukları beldeler için ilahi bir rahmettirler. Hak dostlarını böylesine yüce bir mazhariyete eriştirense zikrullahı yüksek bir kalbi keyfiyetle yaşamalarıdır. Hak dostu Mevlana Hazretleri der ki, "Ağızla, dille, duymadan, düşünmeden, papağan gibi edilen zikir, noksan bir hayaldir. padişahça, yani can-ı gönülden, hayranlık duyarak yapılan zikirse, sözlerden de, kelimelerden de azadedir. Ey onu bulamadan, sadece onun adını yeterli bulan kişi, hu kadehinden içmeden, nasıl olur da benlik arzularından kurtulabilirsin? Yani Allah'ı zikretmek, sırf Allah lafzını tekrarlamaktan ibaret değildir. Zikir ancak tahassüs istidadının merkezi olan kalpte mekan bulduğu zaman, niyet ve amellerin düzelip seviye kazanmasına vesile olur. Bunun içindir ki, zikrin başı tevhiddir, hakkı birlemektir. Ortası tecriddir, hakkın dışındaki varlıklardan kalbi arındırmaktır. Nihayeti ise tefrittir, sadece Allah'la baş başa kalıp her an Allah'ın rızasını arayabilmektir denilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tefrit ehli hakkında müferritler yarışı kazandı buyurmuştur. Eshab, müferritler kimdir ya Resulallah diye sorduklarında da Allah'ı çok zikreden erkeklerle kadınlardır buyurmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh da sahabe-i kiramın zikir halini şöyle vasfetmiştir. Onlar Allah'ın ismi zikredildiği zaman fırtınalı bir günde ağaçların rüzgardan etkilendikleri gibi sarsılırlar. Gözyaşları elbiselerinin üzerine süzülürdü. Demek ki zikir kuru kuruya bir tekrarlama faaliyeti değildir. Bilakis gerçek bir zikir, Hakk'ın azametini tefekkür etmek, ilahi kudret akışları karşısında duyguları derinleştirmek, gönlü masivadan arındırıp Hak'ta fani olmak ve daima Allah'la beraberliği temin ederek zikretmektir. Ancak böyle bir zikir, maddi manevi belalara karşı bir zırh olabilir. Bunun içindir ki, yeryüzünde Allah, Allah denildiği sürece, kıyametin kopmayacağı yönündeki nebevi beyanı, böyle bir kalbi rikkatle zikredenler var oldukça, kıyametin kopmayacağı şeklinde anlamak da mümkündür. Rabbimiz, kendisini nasıl zikretmemiz gerektiğini şöyle bildirmektedir. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma. El-A'raf 205. Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla ona yönel. El-Müzzemmil 8. Yani zikir esnasında bütün varlığımızla Allah'a yönelmeliyiz. Zikirden murat edilen de daha ziyade kalbin zikridir. Kalbin uyanması, gaflet tozlarından silkelenmesi, haşyetle titreyip ürpermesi ve Allah'ın nuruyla dolması için kamil manada ifa edilen bir zikrin feyiz ve ruhaniyetine ihtiyaç vardır. Nitekim hak dostlarından Abdullah bin Hubeyke, salih insanları nasıl ayırt edebiliriz diye sordular. Cevaben buyurdu ki, salih insanların güzel adetlerinden birisi, Allah Teala'yı gece gündüz anmalarıdır. Onu anma kalp ve dil ile olur. Ancak kalbin zikri daha üstündür. Kalplerinizi Allah Teala'yı anmakla diriltiniz. Onun korkusuyla doldurunuz. Onun sevgisiyle nurlandırınız. Ona kavuşma arzusuyla sevindiriniz. Ve biliniz ki ona olan sevginiz derecesinde yükselir. Niyetlerinizin doğruluğu ile nefsinizi kahreder. Şehvetlerinizi yenip amellerinizi temiz kılabilirsiniz. Öte yandan zikrullah anahtarları olan hak dostlarının kalpleri, zikirle ihya olup, hakkı batıldan, doğruyu eğriden ayırt edebilecek bir nura kavuşmuş olduğundan, hakkın ve hayrın en şaşmaz pusulası durumundadır. Bu sebeple, ihtilaf ve tereddütlerin halinde böylesi zevatı arayıp bulmak ve onların görüşlerine itibar etmek icap eder. Nitekim ayet-i kerimede buyurulur. Şayet bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz. En-Nahl 43, El-Enbiya 7. Zikir meclisleri. Zikir ehlini nimet bilip onlarla ünsiyet etmek ve onların meclislerine devam edip zikir halkalarına iştirak etmek büyük bir saadettir. Bunun aksine gafillerin meclislerine yönelmekse o nispette büyük bir felakettir. Nitekim Rabbimiz zikir ehli salih müminlerle beraber olmayı, buna mukabil zikirden nasipsiz gafillerden de uzak durmayı şöyle emretmektedir. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. El-Kehf 28. Yine bu hususta Hazreti Davud aleyhisselamın şu münacatı da çok ibretlidir. İlahi, seni hatırlayıp zikredenlerin meclisinden beni ayırma. Şayet gafillerin meclisine gitmek istersem, ben daha oraya gitmeden ayaklarımı kır. Zira senin böyle yapman benim için büyük bir lütuftur. Öte yandan Allah'ın anıldığı zikir meclislerinin hak katında müstesna bir kıymeti vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği şöyle ifade buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek üzere bir araya gelirse, melekler onların etrafını sarar, Allah'ın rahmeti onları kaplar, üzerlerine sekinet iner ve Allah Teala onları yanında bulunanlara över. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına zikir halkalarının faziletini beyan etmek için, cennet bahçelerine uğradığınızda oradan hakkıyla istifade ediniz buyurdu. Ashab-ı kiram, cennet bahçesiyle neyi kastediyorsunuz ya Resulallah dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben zikir halkalarını buyurdu. Sahabeden Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki, yer halkı gökte yıldızları parlak olarak gördükleri gibi, gök halkı da yeryüzünde Allah'ın zikredildiği evleri öyle parlak olarak görürler. Zikrullah en büyük ibadet. Ecdadımız, hafızayı beşer nisyan ile mağluldür demişlerdir. İnsanlığın nisyan ve gaflet illetine, yani unutma zaafı ve kasveti kalp hastalığına karşı, Allah'ın gönüllerdeki manevi varlığını ve ulvi mevkiini tazelemek, onu daima hatırda tutmak ve kalbi onunla canlandırmak icap eder. Kulu Rabbine yaklaştıran en kuvvetli rabıta olan zikir de, tefekkürdeki durgunluğu, dimağdaki uyuşukluğu gideren, dini hükümleri ifa hususundaki rağbeti artıran, manevi bir takviye ve feyz vesilesidir. Bu meyanda Kur'an tilaveti, namaz, oruç, hac, tesbih, tahmid, tevhid, tehlil, tekbir, istiğfar gibi Allah'ı anmaya vesile olan bütün ibadetler zikir mahiyetindedir. Nitekim müfessir Bursevi'nin beyanıyla Allah Teala Allah'ın zikrine koşun El-Cuma 69 ayetinde namazı zikir olarak isimlendirmiş ve beni zikredin emrinin bütün taat ve ibadetleri içine aldığını belirtmiştir. Nitekim Abdülvehhab Müttaki Hazretlerine talibin daima zikirde olması lazımdır diyorlar. Bu nasıl olur diye sorulduğunda Hazret şu cevabı verir. Hayırlı amelle meşgul olan daima zikirdedir. Namaz kılmak zikirdir. Kur'an okumak zikirdir. Din ilimleri öğretmek ve öğrenmek zikirdir. Her hayırlı amel zikirdir. Öte yandan bütün ibadetler Allah'ı uyanık bir kalple zikredebilme ölçüsünde kıymet kazanır. Allah'tan gafil bir kalple yapılan ibadetlerse zikrin feyzinden noksandır. Huşu şartına riayet edilmemiş demektir. Yani zikir, ibadetlerin içinde bulunması gereken zaruri hususiyetlerden biridir. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle ifade buyurmuşlardır. Beytullah'ı tavaf etmek, Safa ve Merve arasında sa'y etmek ve şeytan taşlamak, Allah'ın zikrini ikame etmek için emredilmiştir. Kim Allah Celle Celaluhu Hazretlerine itaat eder, emir ve yasaklarına hakkıyla riayet ederse, onu zikretmiş olur. Velev ki nafile namazları, oruçları ve Kur'an tilaveti az bile olsa. Kim de Allah'a karşı isyan halinde bulunursa, günahları terk etmezse, Cenab-ı Hakk'ı zikretmemiş olur. Velev ki nafile namazları, oruçları ve Kur'an okuması çok bile olsa. Bir sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek, hangi cihadın ecri daha büyüktür diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah Teala'yı en çok zikreden kimsenin cihadı buyurdu. Adam, hangi oruçlunun ecri daha büyüktür diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı en çok zikreden kimsenin orucu buyurdu. Bundan sonra adam, namaz kılanlar, zekat verenler, hacca gidenler ve sadaka verenler için de aynı soruyu tekrarladı. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsine de Allah Teala'yı en çok zikredenin ki buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anha, ey Ömer, Allah'ı zikredenler hayrın tümünü alıp götürdü dedi. Bunu duyan kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem onlara doğru yöneldi ve evet öyledir buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namaz sonrası ve yatağa girince yapılan tesbihatın fazilet ve sevabından bahsettikten sonra şöyle buyurmuştur. Şeytan namazdayken birinize gelir ve şunu hatırla, bunu hatırla der. Namazdan ayrılıp gidinceye kadar buna devam eder. Neticede kişi bu tesbihatı bile terk eder. Kişi yatağına girince de şeytan ona gelir, bu zikirleri yapmadan uyutmaya çalışır ve uyutur da. Yani Allah'ı hatırlamak, zihni ve kalbi ona bağlayıp onu anmak, ibadetlerin makbuliyet şartlarından biridir. Nitekim ayet-i kerimede buyurulur, Resulüm, sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmek elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. El-Ankebut 45. İşte dinin direği sayılan namaz ibadetinin de zikir olarak ifade buyurulması, zikrin ibadetlerin adeta can damarı mevkiinde olduğunu teyit etmektedir. Öyle ki zikirsiz bir ibadet Hak katında eksik ve kusurludur. İbn-i Abbas radıyallahu anhüma bu ayeti kerimedeki Allah'ı zikretmek elbette ibadetlerin en büyüğüdür beyanını iki şekilde tefsir etmiştir. Bir, Allah Teala'nın sizi zikretmesi sizin onu zikretmenizden daha büyüktür. İki, Allah'ı zikir, zikirsiz olan her ibadetten üstündür. Velhasıl ibadetten maksat Allah'ı hatırlamak, ona tazimde bulunmak ve kulluğumuzu arz etmek suretiyle onu zikretmektir. Fakat bu hakikati nefsani ve şeytani bir teville ifrata götürüp, ibadetleri hafife almak şeklinde telakki etmek de son derece mahzurludur. Aşk ve cezbe halindeki zikri kendine kâfi zannederek, sair ibadetleri önemsememek, sırat-ı müstakimden ayrılmaktır. Nefsani bir yola sapmaktır. İbadetlerin özünü anlamamaktır. Zira zikir tıpkı dua gibi ibadetin asli hususiyetlerinden biri olarak bütün ibadetlerin içinde vardır. Onu ibadetlerden ayrı düşünmek veya ibadetlerin yerine ikame etmek söz konusu olamaz. Öyle ki Allah'ın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dahi kullukta insanlığın zirvesi olmasına rağmen farz ibadetlerine ilaveten geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. O halde zikir sayesinde kim hangi dereceye varırsa varsın, hiçbir zaman kendisini diğer kulluk mesuliyetlerinden muaf göremez. Bilakis zikrin feyz ve ruhaniyeti, müminin kulluk şuurunu ve gayretini daha da artırır. Bununla birlikte namaz, oruç gibi ibadetleri ifa etmekle zikir vazifesini tam olarak yerine getirmiş olduğu düşüncesine kapılıp bunların dışında hiçbir ezkar ve evrada lüzum görmemek de büyük bir cahilliktir. Zira Rabbimiz bizim çok çok zikretmemizi istemektedir. Bu ise ibadetlerden sonraki hallerimizin de hatta her nefesimizin zikrin ruhaniyeti içinde olmasının çok açık bir telkinidir. Bu sebepledir ki kamil müminler bütün bir ömrü Rabbini hamd ile zikret, secde edenlerden ol ve ölünceye kadar Rabbine kulluk et. El-Hicr 98-99 emrine tabi olarak yaşamaya gayret ederler. Rabbimiz eda ettiğimiz bütün ibadetleri rızasına muvafık eylesin. Yüce zatını kalp ve beden ahengi içinde zikredip, gönüllerimizi zikrullahın ruhaniyetiyle doldurabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser kılsın. Amin.
Dilhanesi pür nur olur envar zikrullah ile. Dilhanesi pür nur olur envar zikrullah ile. İklimi dil mağmur olur mimar zikrullah ile. İklimi dil mağmur olur mimar zikrullah ile. Her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Canın içinde can olur, esrar zikrullah ile. Canın içinde can olur esrar zikrullah ile. Zikreyle hakkı her nefes, Allah besbaki heves. Zikreyle hakkı her nefes, Allah besbaki heves. Pes gayriden ümidi kes, tekrar zikrullah ile. Pes gayriden ümidi kes, tekrar zikrullah ile. Gör ehli halin fırkasın, çak etti ceybi hırkasın. Gör ehli halin fırkasın, çak etti ceybi hırkasın. Devreyle zikrin halkasın, dergâr zikrullah ile. Devreyle zikrin halkasın, pergâr zikrullah ile. Terk et cihan arayışın, nefsin gider anayışın. Terk et cihan arayışın, nefsin gider alayışın. Bul canu dil asayişin, efkar zikrullah ile. Bul canu dil asayişin, efkar zikrullah ile. Ahmet seni ikrar eder, hem zikrini tekrar eder. Ahmet seni ikrar eder, hem zikrini tekrar eder. İhlasını işar eder, eşar zikrullah ile. İhlasını işar eden eşar zikrullah ile.
İnsan muhabbet duyduğu varlığa ram olur. Onu her an gönlünün en mutena yerinde taşır. Düşüncesi, hayali, fikri ve zikri onunladır. Zahiren ayrı olmak bile onun için fazla bir şey ifade etmez. Zira ruhen daima onunla beraber yaşar. Nitekim bu hakikati beyan sadedinde, yanımdaki Yemen'de, Yemen'deki yanımda buyurulmuştur. Mesela çocuğuna aşırı muhabbet duyan bir kişi, her fırsatta çocuğundan bahsederek kendisini tatmin eder. Mesleğine çok düşkün biri de işiyle alakalı mevzuları konuşmaktan haz duyar. Sevdiği şeyleri andıkça onlara olan muhabbet ve düşkünlüğü daha da artar. Müminin gönlü de kamil bir iman muhabbetiyle dolduğunda Rabbinin ismi onda daimi bir zikir haline gelir. Zikir onun için adeta bir âb-ı hayat, can suyu olur. Nasıl ki bir balık sudan ayrı yaşayamazsa, o da zikirsiz huzur bulamaz. Onun nazarında zikir, yemek, içmek ve teneffüs etmek kadar vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı zikreden kimseyle zikretmeyenin misali, diri ile ölü gibidir buyurmuştur. Dolayısıyla kalbi hayatını iman muhabbetiyle diri tutan bir mümin, bunun en tabii bir tezahürü olarak Rabbinin ismini gönlünün virde edinir. Hak Teâlâ'nın azamet-i ilahiyesinden, sonsuz kudretinden, idrak ötesi mükemmellikteki hükümranlığından, ilahi tanzim ve takdirindeki hikmetlerinden söz etmek, onun ruhunda tarifsiz bir zevk ve lezzet husule getirir. Bu yüzden her halükarda Hakk'ı hatırlar. Onun yadıyla kalbini ve dilini manen tatlandırır. Zira ayet-i kerimede buyurulur, bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Er-Ra'd 28. Zikrin feyz ve ruhaniyeti, tıpkı güneşten gelen ışık huzmelerini üzerinde toplayan bir mercek gibi, altında bulunan çer çöp hükmündeki bütün nefsani arzuları yakıp kül eder. Öyle ki bu durum ilerledikçe, müminin nazarında Hakk'ın zikrinden daha lezzetli bir şey kalmaz. Bu lezzet ruhunu sardıkça, kulun Hakk'a yakınlığı artar. Hakk'a yakınlığı arttıkça da, zikre olan iştiyakı çoğalır. Ebu Said el-Harraz Hazretleri, Hak dostlarının hallerinden bahsettiği bir sohbetinde şöyle buyurmuştur. Cenab-ı Hak, kullarından birinin başına velayet tacını giydireceği zaman, ona önce zikir kapısını açar. Kalbine zikretme tadını verir. Kul bu tadı aldıktan sonra ona, zatına yakınlık kapısını açar. Onu ünsiyet, yakınlık ve ülfet makamına oturtur. Bundan sonra tevhid kürsüsüne çıkarır. İşte asıl olacaklar, bundan sonra olmaya başlar. Dünya saltanatından kıymetli amel. Zikrin hakikatine ererek ilahi muhabbetin lezzetini tadan kullar için bütün dünyevi zevkler değerini yitirir. Nitekim dünya saltanatını bir kenara bırakıp ilahi aşk deryasına dalmış olan İbrahim bin Ethem Hazretleri buyurur ki, İlahi muhabbetteki vecd ve istigrakımız, müşahhas bir şey olsaydı, krallar onu alabilmek için bütün hazinelerini de, krallıklarını da feda ederlerdi. Davud aleyhisselam, kendisine lütfedilen büyük mülk ve saltanata rağmen, kalben dünyaya meyletmezdi. Rabbi ile öyle müstesna bir huzur ve yakınlık ikliminde yaşardı ki, zikre başladığı zaman onunla birlikte dağlar, taşlar ve hatta vahşi hayvanlar bile vecd ve istirak haline bürünürdü. Davud aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselama ise hiçbir kula nasip olmayan muhteşem bir saltanat bahşedilmişti. Rivayete göre bir gün Süleyman aleyhisselam, kuşların gölgesinde insanlar, cinler, vahşi ve evcil hayvanlar sağında ve solunda olmak üzere büyük bir ihtişam içerisinde ordusuyla gidiyordu. Bu haliyle İsrailoğullarından bir abidin yanına uğradı. Abid ona, "Ey Davud'un oğlu, Allah sana ne büyük bir saltanat bahşetmiş," dedi. Süleyman aleyhisselam bunu işitince şu karşılığı verdi. "Mümin bir kulun amel defterinde bulunan bir tek tesbih, yani Sübhanallah sözü, Davud'un oğluna verilenden daha hayırlıdır. Çünkü Davud'un oğluna verilen fanidir. Halbuki tesbihin kazandıracağı saltanat bakidir." Allah Teala Hazreti İbrahim'e de sayılamayacak kadar koyun sürüleri ihsan etmişti. Bir gün Cebrail aleyhisselam, İnsan suretinde gelerek, "Bu sürüler kimin? Bana sürülerden birini satar mısın?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Bu sürüler Rabbimindir. Şu anda benim elimde emanet olarak bulunuyor. Bir kere zikredersen üçte birini, üç kere zikredersen hepsini al götür," dedi. Cebrail aleyhisselam da üç defa, "Sübbühün kuddüsün Rabbuna ve Rabbül melâiketi ve ruh." "Bizim Rabbimiz, ruhun ve melaike-i kiramın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh, cümle eksikliklerden pak ve yücedir diye zikredince, İbrahim aleyhisselam, al hepsi senin olsun, al götür dedi. Cebrail aleyhisselam, ben insan değil Cibril'im, alamam dedi. İbrahim aleyhisselam da, sen Cibril'sen, ben de Halil'im, Allah'ın dostuyum. Verdiğimi geri almak bana yakışmaz karşılığını verdi. Nihayet İbrahim aleyhisselam sürülerinin hepsini sattı, mülk alıp vakfetti. Böylece bütün dünya metaının Allah'ın zikri karşısında bir hiç mesabesinde olduğunu fiilen tebliğ edip, Halilullah, Allah'ın dostu sıfatına liyakatini tescil etmiş oldu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zikrin hak katındaki kıymetini ifade sadedinde ashabına, size en hayırlı, Allah katında en değerli, derecenizi en fazla yükseltecek, sizin için sadaka olarak altın ve gümüş dağıtmaktan daha kazançlı, düşmanla karşılaşıp da sizin onların boynunu vurmanızdan, onların da sizi öldürmesinden daha çok sevap getirecek amelin ne olduğunu haber vereyim mi? Diye sormuştu. Onlar da, evet söyleyiniz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Necd taraflarına bir birlik göndermişti. Onlar da bir miktar ganimet elde ederek geri döndüler. Adamın biri, bu birlikten daha çabuk dönen ve daha fazla ganimet elde eden başka bir birlik görmedik dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben size bunlardan daha hızlı ve daha fazla ganimet alan bir topluluğu bildireyim mi? Onlar sabah namazında hazır bulunan, namazdan sonra oturup güneş doğana kadar Allah'ı zikreden kimselerdir. Allah katında dünyanın bir sivrisineğin kanadı kadar bile değeri yoktur. Dolayısıyla dünyanın aldatıcı cazibelerine rağmen, dilini ve gönlünü daima Hakk'ın zikriyle meşgul edebilenlerin bu ameli, Allah katında cihan mülküyle değişilmeyecek kadar değerlidir. Bu hakikati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade buyurmuşlardır. Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek ve ona yaklaştıran şeylerle ilim, marifet ilmi öğreten alim ve Hakk'a layıkıyla kul olmak için tahsil gören talebe bundan müstesnadır. Sahabeden Sevban radıyallahu anh şöyle anlatır. Altın ve gümüşü biriktirip de bunları Allah yolunda sarf etmeyenlere acıklı bir azabı müjdele ayeti nazil olduğu zaman, biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte seferde bulunuyorduk. Sahabeden bazıları, altın ve gümüş hakkında inecek olan indi. Artık bir daha onları biriktirmeyiz. İhtiyacımız dışındakileri infak ederiz. Keşke hangi şeyin daha hayırlı olduğunu bilsek de ondan biraz edinsek dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Sahip olunan şeylerin en faziletlisi, hayatın hiçbir safhasında Allah'ı unutmayıp daima zikreden bir dil. Bütün nimetleri Hakk'ın lütfettiğinin idraki içinde şükreden bir kalp ve kocasının imanına yardımcı olan saliha bir zevcedir. Zikirden kopmayan erler. Zikrin en değerli dünya metalarından ve saltanatından da kıymetli olduğunu layıkıyla idrak eden kamil bir mümini, hiçbir şey Allah'ı zikirden alıkoyamaz. Dünya nimetleri iki uçlu bir bıçak gibidir. onu doğru kullanmasını bilen arif gönüller için bir zinet iken, Allah'ı ve ahireti unutacak derecede cazibesine kapılıp, gaflet sarhoşluğuna düşenler için büyük bir fitne ve hüsran sebebidir. Bunun içindir ki dünyaya gönül verenlerin misali, okyanus ortasında dümeni kırılmış bir gemi gibidir ki, hangi girdapta helak olacağı meçhuldür. Dünyevi menfaatlere ve nefsani arzulara duyulan aşırı muhabbet, insanın Allah'la münasebetini ifsad eder. İbadet hayatını kuru bir geometri ve ruhsuz bir şekil haline getirir. Gönüllerin feyz ve ruhaniyetine zehir saçar. Rabbimiz, dünyanın ruhları narkoze eden efsununa kanmaktan ve onun boş hülyaları peşinde ömür tüketmekten bizleri şöyle ikaz buyurmaktadır. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibidir ki, bitirdiği ziraatçıların hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. El-Hadid 20. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. El-Münafikun 9. Dünya nimetleri nefse cazip gelir. Öyle ki sırf nefs planında yaşayıp sadece dünyevi menfaat ve zevklerini düşünenler, sürekli onunla meşgul olarak dünyadaki varlık hikmetlerini ve yaratılış gayelerini düşünemez olurlar. Yani vasıtayı gaye haline getirerek kesif bir gaflet karanlığı içinde ömür tüketirler. Kimileri de dünya nimetlerinin bir vasıta olduğunu ve onları gönle sokmamak gerektiğini bildikleri halde buna tam olarak muvaffak olamaz. Nefislerine söz geçiremezler. Bu sebeple ibadetlerinden lezzet alamaz, huşu ve huzur halini bir türlü yakalayamazlar. Cenab-ı Hak bu gibi kimselere işaretle وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ Kendini kınayan, pişmanlık duyan nefse yemin ederim, diriltilip hesaba çekileceksiniz buyurmaktadır. Nefs-i levvame, yaptığı kötülüklerden, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gösterdiği ihmal ve kusurlardan vicdanı muazzep olan ve bu sebeple de kendisini şiddetle kınayan nefistir. Yani dünya muhabbetine ve günahlara karşı direnme gücü zayıf olanlardır. Dünya nimetlerinin ilahi bir emanet ve imtihan vesilesi olduğunu layıkıyla idrak eden arif kullarsa, ona lüzumundan fazla itibar etmezler. Gönül tahtını yalnızca Hakk'a tahsis edebilme maharetini gösterirler. İşte onlar gerçek gönül kahramanlarıdır. Cenab-ı Hak onlardan razı, onlar da Hakk'ın takdirinden razıdırlar. Bu yüzden tam bir gönül huzuru içindedirler. Onlara Rabbimiz şöyle hitap eder. Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir. El-Fecr 27-30. Hak dostu Mevlana Hazretleri, Mesnevisinde hikmetli bir hikaye nakleder. Leyla'nın aşkından çöllere düşmüş olan Mecnun, bir gün Leyla'nın yolculuğa çıktığı haberini alır. Bunun üzerine devesine biner Leyla'nın gideceği köye doğru süratle yol almaya çalışır. Yeni doğmuş bir yavruya sahip olan devesinin gözü ise arkada kalan yavrusundadır. Mecnun devenin üzerinde uyumaya başladığı zaman deve hemen yavrusunun istikametine döner. Mecnun farkına varınca telaş içinde deveyi yine Leyla'nın köyüne çevirir. Bu hal defalarca tekrar eder. Çünkü Mecnun Leyla'ya kavuşma sevdasında, deve ise yavrusunun yanına koşma arzusundadır. Günün sonunda Mecnun nereye geldiğini merakla etrafına bakar. İleri geri bu hareketlerle daha sabahleyin yola çıktığı yerde olduğunu, bir fersah bile yol alamadığını görür. O zaman Mecnun deveye seslenir. "A deve, sen yavruna aşıksın, bense Leyla'ma. Dolayısıyla ikimizin de yolları farklı. Sen benim yolumu kesiyorsun, ben de senin yolunu. Biz bu halde yoldaşlık edemeyiz. Sen fani bir tene aşıksın, bense ebedi bir cana. Bu yüzden ayrılmamız gerek." Bu hikayede Mecnun ruhaniyeti, deve ise nefsaniyeti temsil etmektedir. Ruh, hüsnü mutlak olan Allah'a aşıktır. Nefs ise dünyevi heva ve heveslere. Gafil bir insanın Rabbine karşı kulluk vazifelerindeki hali de ekseriyetle bu misaldeki gibidir. Zira insanın ruhu manevi zirvelere yücelmek için adeta kanat çırparken, nefsi ise tıpkı ayağa bağlı iri bir taş misali onu aşağılara çekmektedir. Dolayısıyla Rabbe vasıl olmak isteyen bir kul, kendisine ayak bağı olan nefsani takıntıları aşmak ve gönlünü Allah'tan uzaklaştıracak her şeyden arındırmak zorundadır. Fani hayatın yıldızlarına aldanmayıp, nefeslerini zikirle ihya edebilen salih kulları Rabbimiz şöyle haber vermektedir. Allah'ın adını anmak için onun iradesiyle inşa edilen mabetlerde sabah akşam Cenab-ı Hakk'ı tesbih eden adamlar vardır. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Çünkü o günde Allah onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. En-Nur 36-38. Yine Rabbimiz dünyaya dalarak iman hassasiyetini ve kalbi rikkati kaybetme tehlikesinden sakınmamız için büyük bir ikazda bulunmaktadır. İman edenlerin Allah'ı zikretme ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? El-Hadid 16. Ne ibretlidir ki bu ayet-i kerime, Mekke'de binbir çile içinde büyük bir iman mücadelesi verdikleri halde, hicretten sonra biraz rahata kavuştukları için züht, takva ve gayretleri gevşeyen bir kısım sahabiyi ikaz etmek üzere nazil olmuştur. Sahabe nesline dahi bu ikaz geldiğine göre, bizler dünyevi ihtirasların ve fani menfaatlerin tesir edemeyeceği bir manevi zindeliğe erişme hususunda çok daha büyük bir gayret içinde olmalıyız. Bunun için varlıkta da darlıkta da Rabbimizi bol bol zikretmeli, onu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Öte yandan insan yokluk ve mihnet altındayken nefsi de zayıf olduğundan Rabbine daha çok yönelip sığınır. Halbuki bolluk ve rahatlık zamanlarında insanın nefsi kabarır, kendini ihtiyaçsız görmeye, büyüklenmeye başlar. Bu yüzden de Rabbini daha az hatırına getirmeye, hatta unutmaya meyleder. Halbuki bilhassa rahatlık zamanlarında Rabbimizi daha çok hatırlayıp anmamız gerekir. Bu hale en güzel misal olan ve kalbini hiçbir zaman fani nimetlerin kasası haline getirmeyen Süleyman aleyhisselam hakkında Rabbimiz, ni'mel abdu, ne güzel kul iltifatında bulunmuştur. Biz de bolluk ve rahatlık zamanlarında da gönlümüzü Rabbimize tahsis etmeliyiz ki, zor zamanlarımızda ilahi rahmet ve inayet imdadımıza yetişip elimizden tutsun, kalplerimize metanet ve huzur lütfetsin. Nitekim dünya hayatındayken Allah'ı hatırlamaya davet eden nice irşat sadalarını işittiği halde onları kulak ardı edip unutan gafiller hakkında Rabbimizin şu ikazı ne kadar şiddetlidir. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O, Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben hakikaten görürdüm der. Allah buyurur ki, işte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Taha 124-126. Şüphesiz ki Allah Teala unutmak gibi zaaflardan münezzehtir. Onun kulunu unutması ancak ilahi bir gazap ifadesidir. Bu sebeple kıyametin o çetin gününde Allah tarafından unutulmak ve ilahi rahmetin dışında bırakılmak istemeyen biri, dünya hayatında onu unutmamalıdır. Bugün dünyada Rabbimizi ne kadar çok zikredersek, yarın ukbada ilahi vuslata o nispette nail oluruz. Nitekim ayet-i kerimede, siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. El-Bakara 152 buyurulmuştur. Allah tarafından zikredilen bir kul olabilmenin büyük şeref ve izzetine karşılık, fani cazibelerin gaflet sarhoşluğu içinde ömür sermayesini israf etmek ne hazin bir aldanıştır. Biz kullarına şah damarından daha yakın olduğunu bildiren Allah'ı unutup da onu kendi içlerinde kaybedenler hayatın en şaşkın yolcularıdır. Bu yüzden gerçek bir iman firasetine sahip olanlar dünya nimetleriyle şımarmaz. Rızkı hiçbir zaman Rezzak'a perde kılmazlar. Onlar zahiren rızık peşinde bile olsalar, gönüllerini daima Rezzak'ın zikriyle rakik bir halde tutarlar. Hatta Rablerini zikretmeksizin duramazlar. Zikirsizlik onlara büyük bir iç sıkıntısı verir. Bu iç sıkıntısı ilahi bir ikazdır. Bu ikazı duyabilmek de aslında şükrü gerektiren ayrı bir nimettir. Çünkü bu, halini ıslah ve hatasını telafi yolunda hala bir ümit ışığı olduğunun bir göstergesidir. Kalbi katılaşıp mühürlenmiş gafillerin zikirsizlikten dolayı böyle bir iç sıkıntısı duymamaları, onların ilahi rahmetten nasiplerinin olmadığı manasına gelir. Onlar artık sefaletlerini saadet zanneden şaşkınlar sürüsü halinde ömürlerini tüketirler. Mevlana Hazretleri buyurur ki, hak yolunda okuduğun virdi, çektiğin tesbihi terk edince zahmete sıkıntıya düşersin. Sana sebebi bilinmeyen bir iç sıkıntısı gelip çatar. Bu sebepsiz üzüntü, bu iç sıkıntısı bir çeşit ihtardır, bir çeşit terbiyedir. Devam ede geldiğin virdini bırakma, eski ahdini bozma demektir. Bu iç sıkıntısı, bu darlık, bir zincir şeklini almadan, gönlünü bağlayan, sıkan şey, sana ayak bağı olmadan önce virdine devam et. Zikri ihmalin mazereti yok. İbn Abbas radıyallahu anhuma, ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin ayet-i kerimesinin tefsirinde şöyle demiştir. Allah Teala kullarına farz kıldığı her ibadete belli bir sınır tayin etmiştir. Bu hususta mazeret sahibi olanların özürlerini de kabul etmiştir. Ancak zikir bunun dışındadır. Zira Kur'an-ı Kerim'de muhtelif kelime ve kalıplarla yüzlerce ayet-i kerimede zikre teşvik eden ilahi telkinler yer almaktadır. Allah Teala zikir hakkında nihayetine erişilebilecek bir sınır tayin etmemiştir. Aklını kaybedenden başka, zikri terk eden hiç kimsenin mazeretini de kabul etmez. Cenab-ı Hak, insanlara her halükarda zikir halinde olmalarını emretmiştir. Ne kadar ibretlidir ki Cenab-ı Hak, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u Firavun'a tebliğe gönderirken, "Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün, beni anmayı ihmal etmeyin." buyurmuştur. Böylece iki peygamber kulunu bile zikri ihmal hususunda uyararak onların şahsında bütün insanlığı ikaz eylemiştir. Nitekim zikrullah'tan bir an bile gafil kalmanın büyük tehlikesinden dolayıdır ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Ya Rabbi, beni göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa nefsime bırakma" diye niyaz etmiştir. Unutmamak gerekir ki, dünya hayatında zikirden mahrum olarak geçirilen vakitler, yani Allah'ı unutarak tüketilen nefesler, ömür takviminin ziyan olmuş yapraklarıdır. Bu sebepledir ki hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmuştur: İnsanlar bir mecliste oturur da, orada Allah'ın ismini anmazlarsa, eksik bir iş yapmış, bir günah işlemiş olurlar. Kim bir yolda yürür de Allah'ı zikretmezse, eksik bir iş yapmış, bir günah işlemiş olur. Kim yatağına girer de orada Allah'ı zikretmezse, yine eksik bir iş yapmış, günah işlemiş olur. Bir kavim bir yerde toplanır da, orada Allah'ı zikretmez, peygamberlerine salavat getirmezlerse, bu toplantı onlar için ahirette hasret ve pişmanlığa sebep olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse affeder. Cennet ehli başka hiçbir şeye değil, sadece dünyada Allah'ı zikretmeksizin geçirmiş oldukları anlara hasret ve nedamet duyarlar. Velhasıl merhum Necip Fazıl'ın tabiriyle, gökyüzünden habersiz uçurtma uçuran gafiller gibi, Halik'ın zikrinden uzak bir şekilde tüketilen nefesler, en büyük ebediyet pişmanlığı olacaktır. Bu pişmanlığı duymamak için fırsat eldeyken, vakti zikirle ihya etmek, müminler için zaruri bir iman firasetidir. İbnül Vakt olan, yani vakti ona en layık olana hasredebilme basiretiyle yaşayan kamil müminler de, "Zayi olmuş anladık, sensiz geçen saatimiz" kelam-ı kibarının ifade ettiği hissiyatla daima dergah-ı ilahiye iltica halinde olurlar.
Buyurun tut Rahman, tevhide gel, tevhide. Buyurun tut Rahman'ı, tevhide gel, tevhide. Tazelensin iman, tevhide gel, tevhide. Allah tazelensin imanın, tevhide gel, tevhide. Allah hak, la ilahe illallah. Allah, Allah. şeyle aşka gelip cuş eyle. Bu Kevser'den nuş eyle, tevhide gel tevhide. Allah bu Kevser'den nuş eyle, tevhide gel tevhide. Allah hak, la ilahe illallah. Allah hu, la ilahe illallah. Hak, la ilahe illallah. Allah hu, la ilahe illallah.
Rabbimiz gönüllerimizi gaflet ve kasvetten muhafaza buyursun. Cümlemizi muhabbetullah ikliminde yaşatıp zikirle kalplerini ihya eden salihler zümresine ilhak eylesin. Biz kullarını bir nefes bile yüce zatından gafil kılmasın. Günlerimizi ve gecelerimizi zikrullahın feyz ve ruhaniyetiyle doldursun. Amin.